Değerli Erkam TV izleyicileri ve Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Son Kale programında yine beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Sait Ercan abimiz. Kendisinin ismini andığımızda direkt sosyal medya çalışmaları aklımıza geliyor. Allah razı olsun. Bu alanda çok müspet içerikler üreten nadir münevverlerimizden birisi kendisi. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben de hem bizi televizyonda Erkam TV'de izleyenlere hem de Erkam Radyo'da izleyenlere selamlar gönderiyorum.
Eyvallah.
Ben de böyle Anadolu'ya gittiğimde Erkam Radyo'nun frekansına çok denk geliyor. Mutlu doluyorum.
Eyvallah.
Güzel bir heyecan veriyor bize. Herkese tekrar selamlar.
Eyvallah. Allah razı olsun. Sait abi biz bu programda isminden de anlaşılacağı üzere Son Kale.
Evet.
Ailemizi konuşuyoruz. Aileyi koruma, aileyi ifsad eden hususlarla mücadele. Malumunuz bununla alakalı hem vakıf çalışmalarımız var, platform çalışmalarımız var ki sizler de platformda medya odak grubunda bizlere destek veriyorsunuz uzun bir süredir. Böyle güzel bir motivasyonla başladığımız bir konumuz. 3-4 yıldır bu alanda mücadele ediyoruz. Bu birikimleri arzu ediyoruz ki sizler gibi değerli konuklarımızla böyle haftalık değerlendirelim.
Çok güzel.
Tabii gündemi de takip ediyoruz Sait abi. Şu anda Filistin gündemimiz. Akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz Filistin'de.
Evet. Evet.
Biz burada daha önceki konuklarımızla da dilerseniz buradan başlayalım. Daha önceki konuklarımızla da Filistin meselesiyle bu aile meselesini birlikte ele aldık.
Aslında hepsi bir içe geçmiş konular. Yani birbirinden bağımsız düşünmemek lazım.
Evet.
Yani bugün dünyadaki ekonomik sıkıntılar, gıda sorunu, pandemik sebepler, işte bölgesel savaşlar, aile mefhumu, işte cinsiyet üzerinde oynanan oyunlar falan derken işte hatta
evet,
yapay zekaya kadar hepsi aslında ana şapkada bir görevin, bir birilerinin masa başında aldığı kararların sonucu diyebiliriz.
Evet.
Tabii ki burada bazen insanlar soruyor hocam tabii kader mefhumu, işte Allah'ın kader mefhumu. Tabii ki o da buna dahil aslında.
Evet.
Yani sonuçta böyle şeytan şeytanlığını yapacak. Ama biz bu manada şeytanın karşısında Kur'an'ın bize vaaz ettiği o iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevini ne kadar yapabiliyoruz? Ben
evet,
biraz da onunla ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Evet,
bu manada tabii şimdi ateşkes günlerindeyiz. 2 gün daha ateşkes uzadı. Bir şey oldu ateşkes sürecinde. Haberlere baktığımızda işgalci İsrail bu süre zarfını iyi değerlendirerek silahlarını yeni silahlar kattı, bombalarını güçlendirdi ve
evet,
bittikten sonra kaldığı yerden devam edecek.
Devam edecek muhtemelen.
Peki Gazze'liler ve Filistinliler ne yaptı? Bir aydır, 1,5 aydır bekleyen, yollarda bekleyen, yol kenarlarında bekleyen insanların cesetlerini gömmekle meşguller.
Evet.
Hastane bahçesine ceset gömüyor. Yani bir tanesi ölüsünü dahi dert edemez hale getirilirken bir tanesi de silahlarla
güçlendiriyor. İkinci round hazırlanıyor.
Tabii ikinci round hazırlanıyor ve,
evet,
ve PR yapıyor. O sırada
evet,
kendisi PR yapıyor. Şimdi tabii geçen çok ilginç bir istatistik gördüm. Çok üzüldüm ve dehşete kapıldım. Yani 1970'lerde işgalci İsrail ve Türkiye arasında dünyada yapılan bir şey bu. Doğurganlık oranı 5'lerde. Yani
evet.
İsrail'de 5'te, Türkiye'de 5'te. Zamanla bu ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor ve şimdi biz Türkiye tarihinde ilk defa 2'nin altına düştük. 2'nin altı demek eksi büyüme demek ve bizim yaşlanıyor
oluşum. Güncel rakam 1.6 abi.
1.16'ya kadar düşmüş evet. Yani benim en son aldığım
maalesef
rakamlar 1.7'lerdeydi 2 sene önce.
Evet.
Şu anda pandemi de tabii çok etkiledi. Düştü ama İsrail'de bu düşüş bu oranda değil.
Evet.
O zaman aslında biz hem nüfus olarak kaybediyoruz.
Evet.
Hem de aile olarak kaybediyoruz. Yani boşanmalar da nereye çıktı?
Evet.
Yani bunun bir sebebi de boşanma.
Hem bir tarafta nüfus, demografik güç var.
Tabii.
Bu da milli güvenlik meselesidir. Demografik
tabii,
gücünüzün yer düşmesi. Bir taraftan da aile yapısının dağılması. Evet, zaten ikisi birbiriyle ilişkili.
Aynen
yakın
öyle.
Dağılınca nüfusun azalacak.
Ve şey de uzadı bu arada. O da etkili. Yani evlenme yaşı artık
evet,
30'ların
artık
üzerine çıktı.
Erkeklerde neredeyse 30'a kadar.
Tabii
ilk
çok
evlenme
rahat.
Yaşı
yani
çıktı.
Bu Güney Kore'de 33 diyebiliyorum ortalama.
Evet.
Yani aslında tabii aile bizim hani ismi de çok güzel programı. Son Kale aile.
Evet.
Ben hep şey diyorum konferanslarımda. Aile bizim küçük devletimiz. Küçük devleti kaybettiğimizde büyük devleti de kaybederiz. Bunu çekirdekler gibi düşün yani. Hani bilye götürüyor ya tekeri. O
evet,
bilyenin bir tanesine bir şey olduğu zaman artık o
evet,
sesler falan değişiyor. Dersin ki tamam bu bilyelerdeki düzen bozuldu.
Evet.
Yani ailedeki o düzenin bozulması genel işleyişi. Yani diğer aile mesela şey diyebilse o aileden bana ne öyle değil işte. Yani
evet,
bu sefer o ailedeki sorunu sana da sirayet ediyor.
Aynen.
Öte yandan evindeki bekarın varsa yani psikolojisi bile etkileniyor baktığın zaman. Yani
doğru,
hani çok meşhur bir söz var ya. yalnızlık Allah'a mahsustur diye. Adam 70 yaşına geliyor, hala evleneceğim diye, değil mi?
Evet.
Böyle göz ucuyla, baba seni evlendirelim mi? Oğlum hani nasıl bir... Niye? Çünkü biliyor. Yani bak, fıtraten de her şey aileye işaret ediyor. Evet. Psikolojik olarak da, bedenen de hakeza aileye işaret ediyor. Yani şimdi baktığın zaman, o zaman bu fıtrat mücadelesinde aileye direkt bir saldırı var. Kesinlikle. Hatta çok ilginç. Aile o kadar önemli, o kadar güzel bir kurum ki. Mesela iki erkek evleniyor, onlar da kendi aile diyor. Başka bir şey deyin. Partner deyin. Evet. Diyordunuz, ne oldu? Niye aile diyorsunuz? Çünkü aileyi kıskanıyorlar. Evet. Biz de acaba öyle olabilir miyiz? Ya bak, onlar çok güzel. Orada bir güzel...
Hazır oturmuş bir kavram var. Herkesin kabul
orada güzele talip var aslında. Yani aynen. Onu ben alayım. Yani o aile kavramının itibarından ben de faydalanayım. Evet. Yani ben onunla legalleşeyim, normalleşeyim. Evet. O zaman bak...
Marjinalliği normalleştirmeye çalışmak.
Biz o farkına varmadığımız aile olgusunu, evet, onlar farkına varıyor. Bir yandan da onun içini de boşaltmaya çalışıyor. Aynen. Orada iki operasyon var. Evet. Bir, onun itibarını alalım.
Bir de o kavramın itibarını bozalım.
Bozalım ve içini boşaltalım. Yoksa kimse, evet, sana bir şey demiyor, git kardeşim. Niye evleniyorsun ki bu arada yani? Hani, evet, ya senin çoluk çocuğun olmuyor, bir şeyin olmuyor. Niye evleniyorsun?
Evet.
Ama o kavram boş. Sonra bir de tabii başka oyunlardan bir tanesi, sosyal medya yoluyla yayınlanan. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hemen fark edecektir. İşte Japonya'da birisi köpekle evlendi. Ne kadar komik, köpekle, evet, evlendi. İngiltere'de bir tane kadın halıyla evlendi. Çok seviyor. İşte Brüksel'de birisi sanat eseriyle evlendi. Hatta çizgi film, yazsınlar Google'a. Çizgi filmle evlenen var. Çizgi film karakteriyle. Evet. Bak, o kadar böyle bilinçli yapılan şeyler ki bunlar. Bu arada böyle manyaklıklar bir yerlerde olabilir. Bunu alıp basına verilmesi, Reuters'ın, BBC'nin, Fox'un, CNN'in vermesi başka bir şey.
Başka bir
yani
şey.
O işin olması başka bir şey. Ben de size bir sürü manyaklık çıkartırım. Bütün dünyaya gösteririm o manyaklığı. Evet.
Bu ama iş böyle çıkardığınız oluyor. Manyaklık...
Ya o hastadır muhtemelen. Allah şifa versin.
Sizin projenize hizmet etmezse siz onu yayınlamazsınız.
Evet. Yani. Ay, kesinlikle öyle. Yani Allah şifa versin. Adam kafayı yemiştir.
Evet.
Ama sen bunu güzel bir haber yapıp... İşte Tokyo'da birisi çizgi film anime karakteriyle evlendi. Hı-hı. Sen de burada okursun. Evlilik böyle bir şey artık. Oysa evlilik Anadolu'da bir ay bile değil. Belki 2, 3, 4, 5, 6 ay. Belki şey bir aile ise bir yıllık bir gündemdir o. Evet. Aa, evlendiydi, öyle geldiydi, çeyiz gittiydi, bilmem ne olduydu. Ya o kadar böyle. Şimdi evlenmeler basitleştikçe boşanmalar da basitleşti. Evet. Yani biz tamam böyle abartılı bir düğün de istemiyoruz ama.
Elbette.
Ama orada bir şey
evliliği
vardı.
Evliliği zorlaştırmayalım.
Yani birisi dantelini örerdi. Evet. Hani sen boşanacağın zaman utanırdın. Abi baksana bütün şeyin emeği var abi. Böyle olmaz yani bu. Ya da birine bir laf açtığın zaman bakın ağzını alma, öyle bir şey asla. Şimdi öyle bir şey yok. Zaten psikologlara falan gittiği zaman maalesef bazıları belli, evet, o küresel sistemin müfredatıyla yetişmiş şeyler. Aa, seni mutsuz ediyorsa hemen abi kardeşini boşayabiliyor musun? Mesela kardeşinle tartışıyorsun. Evet. Değil mi? Kıyamet kopuyor. Bir daha asla bir araya gelmem diyorsun. Ama ilk bayramda hemen, evet, ya kardeşim bunu özlüyorsun, sarılıyorsun. Ne oldu? Boşasaydın belki de boşan bitmişti. Ama yok, o şu an hala senin kardeşin. Yani evlilik mefhumu biz artık çok böyle ayağa düşürdük tabiri caizse ve herkes karışıyor. Anadolu'da yine çok sevdiğim hani evlilik işine karışılmaz abi. Öyledir ama hakikaten yani o kadın gelir, ben hatırlıyorum böyle büyüdüğüm mahallede Yalova'da vardı çevremizde böyle aileler. Ya o kadıncağız gelir anlatır, sıkıntı yaşamış, dayak yemiş falan filan. Annem de orada, ben de duyuyorum yani. Aa, bir hafta sonra kocasının kolunda düğüne gidiyor. Ben hakikaten çok şaşırdığım olmuştur böyle. Demek ki bak, o başka bir şey yap, girme. Evet. Sıcağı sıcağına girme, onların meselesi.
Evlilik ilk aşaması Sait abi, sonra çocuk meselesi. Şu anda tabii, gençlere sorduğumuzda,
evet,
iki çocuktan fazla düşünen yok.
İki çocuk bile.
Hatta şöyle bir söz söylüyorlar. Biz çok sunum yapıyoruz gittiğimiz yerlerde. Gençler diyor ki ya ben eğer mutsuzum, eğer bir başkasının da mutsuzluğuna sebep olacaksam niye evleneyim?
Ya işte hep
sonra evlendim ben böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Yani eğer onu dilediğim gibi çok iyi bir şekilde yetiştiremeyeceksem, okutamayacaksam böyle bir dünyaya niye çocuk getireyim? Bu da vebal değil midir gibi sorular var.
Aslında
tabii bunların
şey
hepsi sizin de çok iyi bildiğiniz o sosyal anne babalarının, tabii, o ekranların onlara yansıttığı verdiği şeyler yansıttı. Ve o sürekli olumsuz örnekler, sürekli, tabii, üçüncü sayfa haberleri.
Tabii.
Çocuklar hem evlilikten korkuyor, evlenen de belki bir aşk, bir romantizm vesaire diye evleneyim ama çocuk yapmayayım. Çocuğu olanlar bir çocuk yeter, tabii, belki iki yeter ama üçüncüyü asla düşünmüyor. Ama bu başta bir rakam telaffuz ettik. O 1.6 çok düşük bir rakam. Bu şu, tabii, anlama geliyor. İki çocuk yok. Yani ortalama...
Yani evliliğe iki kişi giriyor.
Evet.
Yani sondan...
Hane sayısı
çıkıyor.
Ortalaması 3.6. Bu anne baba ve bir çocuk, hatta ikinci çocuk yok. Böyle olunca ne oluyor? Bir nesil sonra teyze, hala, amca, dayı gibi kavramlarımızı unutuyoruz.
Çin'deki gibi.
Peki Filistin'de nasıl abi? Orada da kadıncağız çıkıyor. 6 tane çocuk doğuracağım diyor. İkisi şehit olacak diyor. İkisi diyor okuyacak. İkisi de diyor maişetimizi kazanacak. Yani bu şuuru, bizim bu asli genlerimizde olan bu, bizi tabii, biz yapan değerlerdeki bu şuuru tabii, tekrar yeniden kazanmamız lazım.
Doğru.
Acaba bu Filistin meseleleri en azından şu an evliliği düşünen genç yaşlardaki arkadaşlar için bir örnek olur mu diye de ümit ediyoruz.
Şimdi Hayat şöyle abi, tabii oradan güzel bağlantı kurdun. Bana şunu hatırlattı. Bir Gazzeli baba diyor ki, ben diyor çocuğumun yarısını kardeşime gönderdim. O da çocukların yarısını bana gönderdi diyor. Kimin evi bombalanırsa diyor,
evet,
ailesinden de birileri yaşasın diyor. Ha. Ya o psikoloji tabii çok bambaşka bir şey. Evet. Fakat orada insanlar bunu demiyor mesela. Ya benim çocuğum nasıl olsa ölecek, dünyaya getireyim, getirmeyeyim demiyor mesela. Evet. Biraz bu küresel sistemin dizileri, şunları, bunları. Ya bu hayata birini mi getireceğiz? Oysa ben çocuğu gelecek olarak görmüyorum. Yani hani onlar bizim geleceğimiz muhabbeti var ya.
Evet.
Bence çocuk bugündür. Niçin bugün bunu söylüyorum? Geçen sene böyle İsviçre'de o Avrupa'nın büyük bir Badenze Gölü var. Onun kenarında biraz yürüyüş yapma imkanım oldu. Orada tabii çok fazla köpek. O kadar ilk defa gördüm böyle. Herkes köpeğiyle geziyor falan. Evet. O yaşlılar falan filan. Ya o kadar çok mutlu oluyor ki adam. Hissediyorum yani. O köpeğin orada hareketlerinden falan filan. Ya dedim bu bir de torun sevgisini bilse.
Evet.
Nasıl mutlu olur acaba? Hani bizde bir söz var ya, çocuk sermayedir, torun kârdır. Bilse diyorum acaba nasıl mutlu olur? O bilmeme duyguyu, çocuk bilmeme. Şimdi
onu,
bizim
onu hayvana yansıtıyor. Aslında o tabii, onu istiyor ama onu
hayvana ama hayvan, hayvan sana tepki sadece havlar bir şey yapar. Ya çocuk seninle konuşuyor. Bugün dediğim o. Mesela bizim Yusuf şimdi 2 yaşına geldi. Ya Yusuf beni şu Allah razı olsun. Şu an güldürüyor beni zaten. Ben eve gidiyorum bütün yorgunluğumu diyorum. Yani işlerim kesatta gitse, mutsuz olsa Yusuf'un 2 tane o paytak konuşması, bir şeyi benden bir şey talep etmesi, oynaması, hareketleri. Yani hatta hiç yapmasın öyle yatışını izleyeyim. Demek ki bak çocuk bana bugün faydalı. Evet. Ve hayatta insan geçmişten bu kadim tarihimiz boyunca sen 20'li yaşlarında evlenirsin. İşte 40'lı yaşlarında yavaş yavaş çocuğun evlenir.
Evet, torun sahibi
torun olursun, olmaya başlar. 60'lı yaşlarında artık onun şeyini görürsün işte meyvelerini görürsün falan ve emekli evet, olursun. Çocuk torun seversin ve 80'lerde teşekkür edersin gidersin.
Evet.
Şimdi bu döngüyü bozduğunda 20'de olan şeyi 40'ta yapmaya başladığında 40'ta 60 yapmaya başladığında o aradaki 20 yıllık süre zarfı kendi tekrar etmeye başlar. Tekrar eden insan da yorulur.
Evet.
Oysa hayat sana 20 yıllık nesil süresince yeni bir şeyler vererek seni önce baba yaparak.
Aslında o torun sebebileceği yaşı da geçirmiş oluyor.
Geçiriyor.
Sonra onunla vakit
şimdi hayata geç kalmış olarak
evet,
gidiyor.
Çok doğru.
O zaman ne oluyor? Sen kadim tarih boyunca insanların çözümünü bulduğu, yaşayarak bulduğu bir şeyi göz önünde diyorsun ve bir dijital platformda izlediğin diziden hareketle,
evet,
orada kurgulanmış bir şeyden hareketle kendini yaşam süresi uyuyorsun.
Evet.
Oysa dedenin dedesinin a priori deneylenmiş bilgiyle gelen bilgiyi biz ona Anadolu irfanı diyoruz ya, Anadolu evet, irfanı elin tersiyle itiyorsun. Hadi bakalım ne oldu? Bu sefer o bilgiden mahrum kaldın. Bu Google'da yazarak ulaşabileceğin bir şey değil. Yani Z nesli de biraz buradan çıkıyor. Ben ona Z demiyorum, Elif nesli diyorum. Z zero'dan geliyor, sıfırlanmış. Hmm. Artık günün sonuna gelmiş. Ve aktarayamayan nesli. Z'yi şöyle kurguladılar. Üstle alt arasındaki şeyi kessin. Alfa nesliyle Y ya da X neslinin irtibatını kessin.
Evet.
Ne diyor? Boomer nesil diyor. Bırak bunları boomerları diyor. Yani o koskoca bir deneyimi ayaklı Google'u itiyor ve evet, yanında İstediği zaman sorusuna cevap alabilir. İtiyor ve ne yapıyor? Bu sefer yazmaya başlıyor. Ama Google'da bugün her şeyi bulabilirsin. Hatta haramlar, helallerle ilgili bile sana bir sürü yorum yapan hoca bulursun.
Evet.
Ondan sonra hiçbir duruşun ve direnişin olmadan o şeyin içinden çıkarsın. Zaten istedikleri de bu. Şimdi buradan
Sait abi tam bu noktada işte şimdi bu Filistin meselesini yaşıyoruz. Oradaki ailelerin dramlarını izliyoruz. Bir de Allah'ın hesabı var. Onların hiç istediği gibi gitmedi.
Evet.
Yani bunu nasıl okumak lazım? Gençlerin mesela bu mevzularla ilgili neye bakmaları lazım? Çünkü biz onlara bu konuları anlattığımızda gerek bu LGBT propagandasıyla alakalı, gerekse günümüzde yaşadığımız güncel olaylarla alakalı. Diyoruz ki hani biz bir şey sorunca sorguluyorsunuz ya, hemen alttan Google amcaya soruyorsunuz, teyit ediyorsunuz ya. Acaba hocam doğru mu söylüyor? Acaba evet, bunun senedi var mı diye. Bu olayları da bu şekilde araştırın ya, muhakkak buna ya bakın diyoruz. Yani bu ben batıdakini biraz böyle yorumluyorum abi. Şu an batı daha ziyade okumuş kesim. Ve böyle belli bir dini angajmanları da çok yok. Yani Hristiyanlık zaten bitti Batı'da.
Doğru.
Adına hümanizm denilen ya da başka bir şey, bir arayış içerisindeler. Tam bu arayış içerisinde onların tüm bu kadar yılki birikim olan tüm değerlerini alt üst edecek bir hadise yaşanıyor. O hadisede de insanız madem biz insanı merkeze alıyoruz. O zaman ne oldu da biz bu Gazze meselesinde insanlığımızı unuttuk deyip bunu sorgulayan insanlar oldu. Gençlere bunları mı izletmek lazım? Olayları nasıl okutmak lazım? Sosyal medyayı nasıl değerlendirmek lazım? Sizin uzmanlık alanınız.
Estağfurullah.
Buradan o mesajı da vermiş olalım arzu ediyorum.
Şöyle ben bu hafta...
Hem aile perspektifinde de bir
aslında o en başta dram. Söylediğimiz o çerçeve var ya, yani direkt insanın hedefte olması süreci. Evet. İnsan kalma derdinde olan, yani Nuri Pakdil'in deyimiyle ey insan seni savunuyorum sana karşı diyor ya.
Evet.
Bir şekilde insanın o nefsiyle baş başa kalması ve bir süre sonra ben bir şey yapamıyorum deyip içine kapanıp ya psikolojik sıkıntılar olması ya da kal almayıp akışına herhangi bir bitki gibi yaşadığı ve ben bu sürece müdahil değilim, burada akıştayım hissine kapıldığı bir süreç devam ediyor. Şimdi Gazze ve Filistin üzerinde baktığımız zaman bir kere oradaki insanlar dünyaya şunu gösterdi. Biz insanız. Biz iki dünyalı insanlarız. Tek dünyalık bir hesap yapmıyoruz. İki dünyalık hesap yapıyoruz. Sapan taşlarıyla füze diyor. Başka alemlerle farkımız bizim diyor ya Üstad Necip Fazıl. Şimdi BM temsilcisine İsrail'in soruyorlar. Diyorlar ki ya siz 4,5 ton bombalar atıyorsunuz çocukların üzerine. 11 bin ton, işte 11 ton bombalar atıyorsunuz. Yani neyi açıklayacaksın? Hemen böyle masanın altından bir tane taş çıkarıyor. Siz onları bilmiyorsunuz. Bundan daha kocaman taşlar atıyorlar bize diyor. Aa, o kadar komik ki.
Evet.
Bunu hangi çocuk izlese, en geri zekalı çocuk bile izlese buna güler. Yani eskiden aramızda...
Allah onlara böyle de bir gaf yaptırıyor yani. Yani çok da
kesinlikle
planlı
yani asla bir Kur'an mucizesi bu.
Evet.
Yani
evet.
Yahudinin, ben hep şöyle diyorum, yani 2000 yıl boyunca dolaşmışsın, sanatçı olmuşsun, bilim insanı olmuşsun, bir yazar olmuşsun bilmem. Ama tekrar geri döndüğünde aynı Kur'an işaretli Yahudi'ye dönmüşsün.
Evet.
Ve bu sefer tek farkla artık kameralar var. Ve o kamera herkeste var. Küçücük çocukta da var. Eskiden Reuters'ın vardı, bana göstermiyordun. BBC'm vardı, AFP'm vardı, bilmem neyim var. Şimdi Gazze'deki kardeşim çekiyor ve benim telefonumda. Bu sefer ne yapıyorsun? İnterneti ve elektriği kapatıyorsun. Evet. Ama o da yetmiyor. O telefon içinde
ya da olayları saptırıyorsun, başka yorumlar yapıyorsun.
Kesinlikle
ama yine rezil
öyle.
Oluyorsun.
Yine de olmuyor. Hı. Bak hiç olaylar başladı 7 Ekim'den bugüne kadar bir tane İsrail bayraklı yürüyüş dünyanın herhangi bir yerinde gördün mü?
Yok.
$250 para verdiler. İnsan tuttular, onda bile gelmedi insanlar.
Onda da belki 20-30 kişilik bir
insanlar şu anda Avustralya'da, İtalya'da, orada burada çalışanlar İsrail'e giden gemileri kaldırmıyorlar. Ha. Biz çalışmayız buna diyorlar. Takalarla ya da küçük şeylerle gemilerin etrafını bile sarıyorlar.
Evet.
Ben Muhit dergisine yazdığım yazıda vicdan medyası yayında dedim.
Güzel
şu an vicdan medyası yayında.
Vicdan medyası.
Bitti. Dünyanın her yerinde. Evet. Ve milyonlarca insan şu beni heyecanlandırıyor. Geldi ve Müslümanlarla yan yana yürümeyi öğrendi. Baktı. Aa Müslüman ama beni ısırmadı. Aa terörist değilmiş insan bu da benim gibi. Bak gözyaşları var. Bak öfkesi var. Bak sevgisi var. Bak vicdanı var. Yürüdü ve dedi ki bir dakika. Bunlar eziliyor. O çocukların kanından başka hiçbir şey yoktu. Bak kanından başka. Ona çıkacak hiçbir yer bırakmadı İsrail. Cennetten başka çıkacak yol ve kanından başka bir şey bırakmadı. Şimdi o kanların bereketi. Dünya hakikaten İslam'ı kuruyor. Amerika'da fenomenler, TikTok'urlar, Instagram'urlar hepsi diyor ki bir dakika diyor. Ne yaptınız siz bize diyor ya. Biz sizi köle zannediyorduk. Asıl köle olan bizmişiz diyor. Siz diyor bizim köle olduğumuzu hatırlat. Şimdi
Amerika'da
bizim mücadelemiz
başlıyor. Çok fazla YouTuber, influencerlar bu anlamda.
Kesinlikle öyle. Yani herkes şu anda Kur'an mesela en çok satan kitap oldu.
Evet.
O sırada ne oluyor? O sırada Kur'an yakmayı düşünce özgürlüğü diyerek engellemeyen Avrupalılar Filistin bayrağını düşünce özgürlüğü olmaktan çıkarıyor. Denizden nehire özgür Filistin sloganını düşünce, yani başkasının toprağı olsa tamam, hani sen işgal etsen tamam. Ya kendi toprağını isteyen.
Bir X'tet yani Twitter'da buna müsaade ediliyordu. Şimdi o da artık oraları yasaklar.
O da zaten açıklama yaptı bu slogana müsaade etmeyeceğiz diye. Bu slogan güya birilerini yok etmemiş.
Onlar da anladığım kadarıyla ikilemde kalıyorlar abi. Bir taraftan önünü açmak istiyor çünkü ciddi bu anlamda bir ivme var.
Evet.
Ve istese de bunun önünde duramayacak. Diğer taraftan da İsrail'in baskısı var.
Komedi şu.
Evet.
Diyor ki bu söz diyor denizden nehire özgür Filistin sözü diyor soykırım yapma ihmali olabilir diyor. O sırada soykırım var zaten.
Zaten olan soykırımı konuşuyoruz.
Yani o kadar komedi ki sen ihtimal var diye böyle bir şey engelliyorsun. O sırada olanı da görmüyorsun. Yani bunu herhangi bir genç görüyor artık. Merak. Bence gençler de burada bir duvarı tosladılar. Batı adına hayal kurdukları Batı ve Amerika adına duvarı tosladılar. Evet. Ve bunu kendi içindekiler de, mesela Batı'daki kırılma bizden daha çok, hatta ben şöyle bir söz söyledim geçen de. Bence tabiri buldum, aradığım tabiri buldum. Doğunun içindeki Batı, Batı'dan daha tehlikeli.
Evet.
Kraldan kesinlikle daha çok kralcı. Batı'daki insanlar pandemiyle beraber de bunun farkına vardılar.
Ancak sanki bizim memleketimizdeki gençlerimiz de Batı'dakiler kadar olmasa da, çünkü Batılar için çok büyük bir yıkım abi. Yani çok, senin çok değer diye ürettiğin, evet, her şey alt üst oluyor.
Evet.
Ama buradan Batı'ya hayranlıkla bakan gençlerimiz de artık bir şeyleri sorgulamaya başladılar.
Ama şunu görüyorum ben, son eylemlerde mesela inanılmaz bir genç var.
Evet.
Bizim gençlerimiz de hakkını yemeyelim. Elif neslimiz de o kadar güzel yetişiyor ki. Dün, evet, daha Sultanahmet'te program vardı. O soğukta,
evet,
oruçlu, geldiler.
İftar programı.
Yarıdan daha fazlası gençti. Pırıl pırıl insanlar benim. Kardeşlerimiz, evet, onlar. 15 Temmuz'da da vardı onlar.
Evet.
Öyle değil mi?
Evet.
Ya vardı yani. Onun için zaten amaç şuydu. Ben ilk başta, ya normalde nesil diye geriye doğru koyarsın. Ya onlar dersin işte 68 kuşağıydı. Onlar dersin X'di, Y'di, geriye doğru. Abi daha hani Anadolu'da laf vardı, doğmamış çocuğa don biçmek diye. Sen bu sefer Z nesi dedin. Hı-hı. Çocukları tanımlamaya başladın.
Evet.
Onlar önce araba
onları
isterler,
ev
istemezler.
Ettin.
Kategorize ettin.
Hatta
çocuk bu sefer.
Hatta onları aşağıladın. Şöyledir, he, böyledir.
Tabii, tabii.
Ama şimdi ezberi bozan gelişmeler oldu.
Evet, şimdi abi, ben Elif'i çıkarınca çocuklar teşekkür etmeye başladı. Hocam biz bu Z'nin içine doğru itiliyorduk.
Hı-hı.
Yalnızdık. Siz Elif deyince, ya ben Z değilim kardeşim, Elif'im dedin.
Evet.
Yani Z'ye bir şey demek istiyorsanız buyurun deyin. Bu sefer çatışmada bizi onlarla karşı karşıya getirdiler. Bu bilinçliydi.
Evet.
Yani bir gence kızdığı zaman bunların hepsi böyle. Şimdi diyor ki bir dakika, hayır, hepsi böyle değil.
Çok bilinçli.
Ya orada zaman bir çatışma propagandası ve tabii diziler.
Hı-hı.
Şu an baktığın zaman dijital platform dizileri inanılmaz bu çatışmayı körüklüyor. Yani bırakın 20 yıl, artık 3 yaşındaki çocukla kardeşi bile, yani 6 yaş, 3 yaş, 9 yaş, 6 yaş bile farklı şeyleri konuşuyor. Yani işte meşhur, tekrar girmeye gerek yok. Yani K-pop bile bir aile sistemini yok etmek üzerine kuruluyor.
Kurulmuş tabii.
Yani sempati ve müzikle, biliyorsun, kadını bu manada fethettiğin zaman, kadını yönlendirdiğin zaman, ki kadın sekülerleşmeye daha müsaitmiş.
Evet.
Bu sefer her şeyi, biz erkekler bir kaza bile eşimiz ya bir haftadır giyiyorum bunu değiştir demediğin sürece değiştirmiyoruz.
Evet.
Biz biraz daha şeyiz bu manada, muhafaza ediniz.
Daha statiko.
Ama kadın ve genç kızlar üzerinden yapılan bu hareketler, mesela şimdi yine Anadolu'da mesela köydeki erkekler köyde kalmak istiyor, çiftçilik yapmak istiyor, ama bana gelen mesajlar ve gördüğüm şu: hocam evlilik için diyorlar ki şehire geleceksin, köy evini bırakacaksın, bir tane apartman alacaksın, biz orada yaşayacağız. Eğer o şartla evlenir. Şimdi biz zannediyoruz ki sosyal alttaki nedenler de var. Niye bu diziler hep, yani nasıl normalde apartmanlarda işçiler yaşar Avrupa'da,
evet,
falan. Mesela apartman, doğru, iyi bir yer değildir. Bizde ise köydeki bahçeli evini zorla satar. Düşük bir paraya.
Evet.
Zar zor çalışır gider bir tane bir göz apartman alır. Sırf niye, orada doğalgaz var. Bir de kale alındığını hisseder. Bunlar artık kırılması lazım.
Evet, kesinlikle.
Bu sosyolojinin değişmesi lazım. Bak hep konuştuğumuz her şey nereye geliyor? Algıya dayanıyor.
Evet.
Algı yönetim, propaganda. Şimdi tekrar Filistin meselesine dönecek olursak, orada çok önemli bir nüans var. Şimdi dünyada Filistin'de devlet kurulsun şeyi var. Biz de istiyoruz. Tabii,
evet,
ki devlet kurulsun. Ama şunu iyi bilmeliyiz. Orada Batı'nın istediği, Amerika'nın istediği sol tandanslı bir devlet kurulursa biz bugünkünden daha kötü manzaralar görebiliriz.
Sanki onlar da madem böyle bir gidişat var,
evet,
bizim de yönetemediğimiz bir gidişat, bunu istediğimiz yere çevirelim.
Tabii, böyle sol tandanslı, biraz da böyle yeşiller, evet, kafasında bir şey kurulursa orada maalesef biz o LGBT bayrağını hiç görmek istemediğimiz yerlerde görüyor olabiliriz.
Oh.
Bu da bizi çok çok derinden üzer. Çok ciddi bir kırılma olur. Buradaki oyuna çok dikkat etmek lazım. O yüzden ben hep diyorum, Gazze hükümeti, şu an mevcut Gazze hükümetinin orada kalıyor olması lazım. Hatta diğer bölgelerde şu anda seçim, ha, yaptırmıyorlar. Yapılsa gene onlar kazanacaklar.
Doğru.
O zaman başka, yine orada da bir aslında aileye saldırı var. Ya emin olun, Gazze'yi bir Yahudi gibi düşünmeye başlasa Gazze'liler, orayı hiç bombalamaya gerek duymazlar. Yani diyor ya, düşmana benzediğinde savaş kaybedilmiş olur.
Evet.
Benzemediği için rahatsız oluyorlar zaten.
Evet.
Ya bunlar bize benzemiyor. Bunlar hala aile diyor.
Evet.
Hala böyle işte gitmeleri, gelmeleri, yaşamaları, değil mi? Bir,
evet,
şeyi koruyorlar.
Evet.
Aslında Batı'nın da sürekli İsrail'in, ya halk anlamında söylemiyorum, iktidarlar anlamında,
evet,
yanında durması demek, İsrail bizi orada diyor, Batılı değerleri temsil ediyor diyor. Keşke Batılı bir değer olsaydı. Biz bunu gördük. Onlar hepsi düşünce özgürlüğü falan neymiş? Rüyaymış hepsi. Evet. Hepsi birer PR'dan ibaretmiş. Dünyayı döverken Avrupa demiş ki ben insan haklarıyla döveceğim. Amerika demiş ki ben demokrasiyle döveceğim. Böyle bir kendileri sopalar bulmuşlar. O sopalar evet. Şu anda bitti. Yani foya ortaya çıktı. Boyalar döküldü. Peki bundan sonra bu manada hem Filistin özelinde bir kere şu çok büyük oyun. Bunu da burada söylemem lazım. Bazen soruyorlar hocam arkadaki büyük fotoğraf ne?
Evet.
Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-Tayvan, işte Afrika'daki darbeler, Güney Amerika'daki işte Venezuela'daki darbeler, operasyonlar, Güney işte uyuşturucu operasyonları ve
derken Filistin savaşı.
Filistin-İsrail. Şimdi diğerlerinde çok görünür değildi. Ama Orta Doğu'da bir savaş çıkıyorsa tarih boyunca ve bunu siz Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların birlikte yaşadığı Kudüs üzerinde yapıyorsunuz ve bir din savaşı. Ne diyor evet. Netanyahu? Biz diyor Ameleklerle savaşıyoruz diyor. 3000 yıl önceki bir tabir, bir şeyle savaşıyoruz diyor. Yani insan ve diğerleri. Onlar dini hayvanımsı.
Bir kavramı referans
dini
olarak.
Dini bir kavramı yapıyor. Sonra bizim elimize evet. 100 yıl yetecek kadar malzeme geçti. Bu manada videolardır, şeydi, çocuklar, fotoğraflar. Peki biz bunu biliyoruz. Bizim için bu dinimizi daha da koyulaştırıyor. Hiçbir evet. sıkıntı yok. Fakat bir genç öyle bakmıyor. Bu gence bu fotoğrafları nasıl servis ediyorlar biliyor musun? Bak o çocuklar din yüzünden öldü. O zaman din demek ki insanları öldüren
demek
bir şey.
Zarar veren bir şey.
Sen deist olursan ya da ateist olursan ya da bu suçun olursan. Bir parçası olmazsın. Bu sefer çocuk diyor ki hakikaten yani bunlar din yüzünden öyle bak. Adam öldürürken ayetle öldürüyor. O zaman evet. diyor bu Yahudiler ve bunlara karşılık veren radikal Müslümanlar orada ifadeyi daraltıyorlar.
Evet.
Bu ideolojik şeyler bunlardan kaynaklanıyor diyor. O zaman diyor ben hakikaten diyor bunun bir parçası olmak istemiyorum diyor. Ve güya kendince vicdan olarak da o çocuklara yardım ettiğini ve başka çocuklar ölmesini düşünüyor. Evet. Oysa bu koca bir kurgu. Yani buradaki din savaşını çıkaran akıl da.
O ayrıntıyı da kaçırmamak lazım.
Aynı akıl. Bizim bunlara asıl tehlike bu. Gençlere bunu anlatmamız lazım. Bak evet. sen şu mazlumun yanında durman lazım. Dünyadaki hiçbir savaşı Müslümanlar çıkartmadı. Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı, Avrupa'daki Yüzyıl Savaşları'nı, Haçlı Savaşları'nı hiçbirini Müslümanlar çıkartmadı. Bir din savaşı varsa bile onu çıkartanlar Yahudiler, Hristiyanlar. Sen mazlum taraftasın. Sen dinini değiştirecek tarafta değilsin. Sen ateist bile olsan kimliğinde Türk yazdığı sürece hedeftesin.
Aynen.
Sen deist bile olsan doğuda doğduğun sürece, bu topraklara doğduğun sürece hedeftesin. Evet. Sen onların içine bile gitsen. Bak Rachel Corrie Amerikalıydı. Amerikalıdan daha çok Amerikalıydı. Ne oldu Rachel Corrie'ye sahip çıktılar mı? Yok. Furkan Doğan'ın cebinde Amerikan pasaportu vardı. Sahip çıktılar mı? Evet. Sen istediğin kadar bütün kimliğini değiştir. Sana sahip çıkmayacaklar. Bunu çok iyi anlatmamız lazım. Onların da bunu çok iyi bilmesi lazım. O hayaller bitti artık.
Evet.
Yaşam burada. Hakikaten burada. Avrupa'ya gittiğimde bir 6 tane ülke dolaştım. Arkadaşım dedi ki Sait Hocam bir şey fark ettin mi dedi. Ne dedim? Avrupa'da dedi para var hayat yok. Türkiye'de hayat var para yok dedi. Dedim evet. vallahi bunları çünkü dedim almışlar bizden.
Evet.
Hakikaten bu sömürüyü iyi bilmemiz lazım. Yani bugün baktığınız zaman senin ekonomin. Savaştaki İsrail'in borsası yükseliyor benim borsam düşüyor. Yani bunu gencin düşünmesi lazım. Ne oluyor ya?
Evet.
Savaştakinin ve bugün Avrupa'da 3 tane bayrak asılı. Kendi ülke bayrakları yok. Ukrayna bayrağı, İsrail bayrağı ve LGBT bayrağı. AB bayrağı bile yok. Bak Ukrayna bayrağı, LGBT bayrağı, İsrail bayrağı. Bütün Avrupa'daki şeylerde bu asılı. Bir kere düşünecek bu bayrakların ne işi var ya?
Özetle gençlerimiz bunları sorgulamalı.
Ya özetle
doğru
tabii.
Doğru okumalı ve aynen. doğru kişileri takip etmeliler.
Kesinlikle abi. Öyle. Yani dediğin gibi şu anda bir fenomen, bir takipçi bile insanları çok ciddi etkiliyor evet. bu manada. Ama şunu da gördük. İnsanlar bir komedyeni gülüp geçiyor. Bak Cem Yılmaz siyasallaştı. Bilmem ne oldu ama kimse kale almıyor. Ve Gazze konusunda bir tane açıklaması yok.
Evet. O da ayrı bir sıkıntımız.
Acun Ilıcalı'nın bir tane açıklaması
yok. Yurt dışında daha doğrusu batılı ülkelerde birçok sanatçı.
Tabii canım.
Bu konuyla ilgili evet. açıklama yaparken bizimkiler evet. susuyor maalesef.
Susuyor ve bunu tarih unutmayacak bu arada asla. Evet. Yani bunu da not etmiş olalım. Yani evet. sanatçının tabiri bile değişti artık. Hmm. Sanatçı eskiden toplumsal olaylara duyarlı insandı değil mi? Evet. Önde olan insandı.
Ve özgürlüğüyle
bu ülkede zaten her şey değişti.
Sayılırdı.
Bu ülkenin sağcısı solcu gibi.
Evet.
Solcusu sağcı gibi.
Her şey değişti.
Böyle elitistler var. Yani solcu elitistler var. Bak hiçbir eylem yok. Bir evet. şey yok. Ya bu ya burada insanlık ya. Her şey bir tarafa geçti bu. Evet. Emin olun biz Müslümanlar oradaki ölenler Budist bile olsaydı ayağa kalkardık. Laf ederdik.
Kesinlikle.
Çünkü bizim insan sevgisine dair Rabbim bizim bize kodladığı bir duygumuz var. Hani yaradılanı seviyoruz, yaradandan var. Ötürü deriz ya.
Evet.
Ama şunu gördük abi. O deforme olmuş, fıtratı bozulmuş insanlar oradaki o boykot da mesela bakıyoruz. Israrla boykot göstermemeye. Ya bir şey değil ben sana ömür boyu yapma demiyorum ama en azından şu süreçte ya. En azından evet. ya. Ya onun bir parçası olmaya.
Evet.
Ama maalesef oluyor. Niye? Bozulmuş çünkü. Biz yeniden bu insan savaşında insanın nüfusunu azaltma. Çünkü biliyorsun ana eksen nüfusu azaltma. Evet. Aileye saldırı da bunun üzerine geliyor. Nihai hedef o. Yani adamlar bunu durmayacaklar. Yani 500 milyona kadar hedefliyorlar. Ha 500 olmasın. Dünya yerinde dursa bile. Oysa yapılan çalışmalarda 35 milyar insana kadar dünya şu an kaldırıyor.
Daha fazlası.
Fakat bize öyle bir şey verirler ki. Dünya nüfusu çok arttı. Ne yapacağız?
Evet. Gençlere de bunu sorduğunuzda öyle tabii, söylüyorlar.
Tabii aynen öyle. Ya bunlar çok büyük hülya. Evet. Bizi çok büyük aldatıyorlar. Fakat uyanan gençlerimize de rica edelim. Sosyal medyada korkmadan bunları dile geçirsinler.
Evet.
Ezberci bir dilden kurtulsunlar. Böyle 2-3 tane fenomenin arka planda reklam alarak
bir işler yapar. Bir de meselenin bu kadar ayyuka çıktığı bir yerde doğru insanları bulmak, onları takip etmek de zor olmasa gerek. Hele gençler için bu kadar araştırmacı, bu kadar sorgulayıcı, bu kadar
kesinlikle.
Meseleyle alakalı farklı analizler yapabilen gençlerimiz var. Bu anlamda onlara bunu tavsiye edelim.
Ya rahmetli Malcolm X'i nasıl öldürdüler? Malcolm X niye X diyordu kendisine? Kökenlerini bilemediği için.
Evet.
Başkalaştırdılar. Koskoca bir Afrika'yı, kara kıta diyoruz ya, Afrika'nın evet. üstündeki insanlığı ve yeraltını sömürdüler. Yeraltı yetmedi, üstündeki insanlığı sömürdüler. Ya bunlar karşımızda dururken lütfen kendilerini zero yapmasınlar, zero yapmasınlar, sıfırlamasınlar. Evet. Biz dünyanın medeniyet aklıyız, hakikaten öyleyiz.
Evet.
Bu topraklardaki medeniyetin doğduğu bu topraklarda batın ithal yalancı ekran karşısında kurgulanmış o medeni söylemlerine aldanmasınlar. Ben
bunu hele söylüyorum. Bu süreçte bu kadar batının sorgulandığı ve kendi
evet.
içlerinde bunu sorguladıkları bir dönemde gençlerimizin
kesinlikle.
Bu tefekküre
davet etmemiz lazım. Bunu bir fırsat olarak görmek lazım.
Evet.
Bence çok önemli de bir fırsat bu.
Evet.
Bosnalılar da böyle oldu. Bosnalılar dediler ki ya savaş olmasaydı biz Sırplaşmıştık
evet.
dediler. Kendilerini kaybetmişlerdi baktığın zaman. Ve savaş onlara kendilerini... Tabii ki kimse savaşı istemez. Tabii evet. ki keşke bunlar olmasaydı ama bir rengi noktası vardır ya, bir tak ettiği bir yer vardır
evet.
ya. Ya burası artık on binlerce insan. Bak sadece evet. çocukları sayıyoruz biz bu arada. Hep öyledir ya.
Evet.
Şu kadar çocuk kadın öldü. Niye? Erkekler niye ölsün?
Hiçbiri ölmez.
Bize onu da kabul ettirmişler bu arada.
Evet,
yani.
Evet.
Biz erkek ölümlerine o da baba, o da evlat.
10 bin, 15 bin insan ölüyor.
Evet.
Daha biz bunu fark etmek için daha neler yaşayacağız?
Aynen öyle.
Yaşamamalıyız.
Ve şimdi yarın ateşkes bittiği zaman
evet.
Çocuk uykusunda o bombaya düçar olacak ve biz yaşarken, hani İsmet Özel diyor biz yaşarken koptu kıyamet, biz yaşarken yeniden yaratıldı kainat diyor. Şimdi canlı yayında en çok ölüm gören nesil herhalde bizim neslimizdir.
Bir
ya.
Nesil oldu evet.
Bir çocuk 14 yaşına gelene kadar yaklaşık olarak 20 bine yakın ceset görüyormuş canlı yayında. Bu çocuk nasıl kendini idame ettirecek? Nasıl psikolojisini düzeltecek?
Sait abi konular uzun. Biz sizden ikinci bir program için de söz alalım inşallah.
İnşallah.
İlerleyen
olur,
günlerde
zaman.
Sizleri yine ya davet
i̇nşallah,
edelim.
İnşallah.
Konular
demek?
Uzun. Zamanımız da kısıtlı. Ama biz çok istifade ettik.
Eyvallah.
Sizlere de teşekkür ediyoruz
ben
katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar gönderiyorum.
Eyvallah. Değerli izleyicilerimiz ve değerli dinleyicilerimiz bir Son Kale programı daha sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda buluşmak üzere. Hayırlı günler.